Cihat ordusu dönüş yolunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusuyla Tebük'e varmış ancak karşısında ordu bulamamıştı. İslam ordusunun güçlü bir şekilde hudut boylarına gelmekte olduğunu haber alan Bizans'a bağlı beylik, Müslümanların karşısına ordu çıkartmaya çekinmişti. Böyle bir meydan okuyuş beklemediği için hazırlıksız da yakalanmıştı. Müslümanları Mute Savaşı'nda yakından tanımışlar, bir avuç yiğidin neler yapabileceğini görmüşlerdi. Şimdi üzerlerine gelen güçlü ordu karşısında meydana çıkmaktan çekinmişler, kendi yurtlarında kalmayı uygun bulmuşlardı. Yılların savaş tecrübesini taşıyan imparatorluk ordusu, yeni filizlenen iman ordusundan çekiniyordu. Peygamber Efendimiz, hudut boylarına yakın kabilelerle yakın bağlar kurmuş, onlarla anlaşmalar, ahitleşmeler yapmış, saflara yeni kabileler katmış, herkese İslam ordusunun gerektiğinde meydan okumaya hazır olduğunu göstermiş, görev tamamlanınca geri dönüş hazırlıklarına başlamıştı. Peygamberimiz ve ordusunun dönüş için hareket ettiği haberi ulaşınca Kâb'ı yeni bir endişe almış, içini hüzün kaplamıştı. Şimdi Allah Resulüne ne diyecekti? Yüzüne nasıl bakacaktı? Kafasında bahaneler uydurmaya, kendi kendine "Yarın ben Resulullah'ın öfkesinden nasıl kurtulurum?" demeye başladı. Aklı başında, iyi düşünebilen, yaşlı ve tecrübeli yakınlarından, görüş sahibi kişilerden fikir almaya çalışıyordu. Artık aklı çare arayışlarıyla doluydu. Bulduğu çarelerden, bahanelerden hangisini seçecekti, ne diyecekti? Doğrusu bunların hiçbirine aklı yatmıyor, hiçbiri içine huzur vermiyordu. Yine de hepsi zihninde dönüp dolaşmaya devam ediyordu. Onları kelimelerle süslüyor, duyanın hak vereceği bir konuma getirmeye gayret ediyordu. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştığı, neredeyse ulaşmak üzere olduğu söylenince, zihninde biriktirdiği bütün çareler, kurgular, hayaller, bahaneler, saçma düşünceler ve fikirler hep birden kaybolup gitti. Hiçbir şekilde Resulullah'ın elinden kurtulamayacağını anlamıştı. Kendini toparladı. Düşüncelerinin dizginlerini eline aldı. Efendimiz'e doğruyu söyleyecekti. Ona karşı dürüst olacaktı. Bahanelere sığınmayacaktı. Her şeyi olduğu gibi anlatacaktı. Mümin böyle olmalıydı. Bir hatayı başka bir hatayla örtmemeliydi. Hem Allah Resulüne yalan söylerse bu yalanın sonu ne olurdu? Allah yalanını bilmeyecek miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah vakti Medine'ye geldi. O herhangi bir seferden döndüğünde önce Mescid-i Nebi'ye uğrar, iki rekat namaz kılardı. Daha sonra kendisini ziyaret edip hoş geldin diyenler için bir müddet mescitte otururdu. Bu seferden dönüşte de öyle yaptı. Mescide girdi, Allah rızası için iki rekat namaz kıldı ve halka dönerek oturdu. O oturunca savaşa katılmayanlar birer birer huzuruna gelip özürlerini beyan etmeye başladılar. Gösterdikleri özrün doğruluğuna dair yemin ediyorlardı. Bu kişilerin sayısı 80'i geçkindi. Resulullah Efendimiz onların dile getirdikleri özürleri nasıl anlatıyorlarsa öylece kabul etti. Kimseye yalan söylüyorsun, bahane uyduruyorsun demedi. Anlatılanlar doğru mu yanlış mı diye araştırmadı. Yalnız onlardan yeniden biat aldı ve onlar için Allah'tan mağfiret diledi. İç dünyalarını, kalplerinde sakladıklarını Allah'a havale etti. Bu durum Kâb radıyallahu anh huzuruna gelinceye kadar böyle devam etti. Kâb geldi, huzura vardı ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dargınca gülümsedi, sonra da "Gel," dedi. Kap adım adım ilerledi. Efendimizin önüne oturdu. Peygamberimiz ona, ''Niçin cihada katılmadın? Sen binek satın almamış mıydın?'' diye sordu. Kap dolu doluydu. Allah Resulü başkaca soru sormadan anlatmaya başladı. ''Ey Allah'ın Resulü! Allah'a yemin ederim ki, yeryüzünde yaşayan insanlardan senden başkasının önünde bu şekilde otursaydım, mutlaka bir sebep, bir özür, bir çıkış yolu bulur, onun öfkesinden, hışmından kendimi kurtarırdım. Ben münazaraya alışık, ne söyleyeceğini bilen, düşündüklerini iyi anlatan, kendisini savunabilen ve bu konuda kabiliyetli birisiyim. Yine Allah'a yemin ederim ki, bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile, kesinlikle biliyorum ki, en kısa zamanda Rabbim işin doğrusunu sana bildirecek, sen de bana kızacaksın. Eğer doğruyu söylersem, doğru zamanda bana karşı gönlünde bir şeyler hissedeceksin. Yine de ben doğruyu söyleyeceğim ve Rabbimin bu konuda takdir edeceği hayırlı sonucu ümitle bekleyeceğim. Vallahi benim hiçbir ciddi özrüm yoktu. Gazveye gitmediğim o günlerde sıhhatim, gücüm, kuvvetim her zamankinden daha iyiydi. Maddi durumum da yerindeydi. Kâb radıyallahu anh bunları söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''İşte bu doğru söyledi.'' buyurdu ve ekledi. ''Haydi kalk, Allah senin hakkında bir hüküm verinceye kadar bekle.'' Kâb'ın içi rahatlamıştı. Sonunun ne olacağını bilmiyordu ama yine de huzur duymuştu. Yaptığı iyi değildi ama söylediği doğruydu. Üzerine düşeni yapmanın gurur ve sevinciyle Medine'ye dönen çocukları, yakınları, dostlarıyla sevinç içinde kucaklaşanlardan olmayı ne kadar isterdi. Nasıl böyle bir hataya düşmüştü, bilemiyordu. Çok pişmandı ama pişmanlığı artık fayda vermiyordu. Yaptığı bu hataya ikinci bir hata eklememişti. Allah Resulüne yalan söylememiş, kuru bahaneler uydurmamıştı. Şimdi Allah'ın takdirini bekliyordu. İlahi takdire razıydı. Yavaşça oturduğu yerden kalktı, dışarı çıktı. Yolda yürümeye başladı. Kâb, Resulullah'ın huzurundayken orada bulunan diğer sahabiler de şaşkındı. Onu iyi tanıyorlar, samimiyetini biliyorlardı. Nasıl böyle bir ihmalde bulunmuştu, bilemiyordu. Ancak onun da diğerleri gibi bir bahane bulmasını, Resulullah'ın kendisi için mağfiret dileğini elde etmesini bekliyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki, Resulullah mağfiret dilerse, Rabbi onu geri çevirmezdi. Bu da o kişinin günahını temizlerdi. Ne var ki öyle olmamıştı. Kâb, bahaneye sığınmamıştı, yalan söylemeyi içine sindirememişti. Yolda yürürken Seleme oğullarından birkaç kişi de peşinden geldi. Mescitten biraz uzaklaşınca yanına yaklaştılar. ''Vallahi bundan önce senin böyle bir günah işlediğini hiç bilmiyoruz.'' dedikten sonra devam ettiler. ''Hem hata işledin, hem de bir özür bulup Resulullah'a söyleyemedin. Bak, diğer katılmayanlar böyle yaptı. Bu kadar aciz miydin? Resulullah'ın senin için yapacağı istiğfar, günahının affı için yeterdi.'' Daha birçok şeyler söylediler. Bu sözler, Kâb'ı hem yaralamış, hem ağrına gitmiş, hem de duygularını sarsmıştı. Şu anda içinde bulunduğu durumdan kurtulması daha iyi olmaz mıydı? Zaten Resulullah Tebük'ten dönünceye kadar yeterince vicdan azabı, manevi eziyet çekmemiş miydi? Şimdi yeniden acılı, buruk bir bekleyiş yaşayacaktı. Bu bekleyişin sonunun ne olacağını da bilmiyordu. Düşüncelere dalıp gitmişti. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Mazeret beyanları bitmiş miydi, onu da bilmiyordu. İçinde geri dönmek, bir özür, bir bahane söyleyerek bu durumdan kurtulmak arzusu hissetti. Böylece önceki söylediklerini yalanlamış olacaktı. Gönlünde bir acı, gizliden bir isyan hissetti. Şimdi karma karışık duygular içindeydi. O an çevresinde bulunan insanlara sordu. ''Benim durumumda olan bir başkası var mı?'' ''Evet'' dediler. ''Seninle durumları aynı olan iki kişi daha var. Onlar da senin söylediklerinin benzerlerini söylediler. Onlara da sana söylenenler söylendi.'' ''Onlar kim?'' diye sordu. ''Mürara İbni Rebi, El-Amri ve Hilal İbni Ümeyye El-Vakıfi'' diye cevap verdiler. Mürara ve Hilal, ikisi de iyi insanlardı. İslam'a gönülden bağlı kişilerdi. Onlar Bedir gazvesinde bulunmuş yiğitlerdi. Gerçekten hayırlı, salih, örnek dostlardı. Kâb'a öyle iki insanın adı söylenmişti ki, bu iki isim onu durdurmaya yetti. Geri dönme düşüncesinden vazgeçti. Onlar hayırlı dosttu. Yalnız değildi. Yoluna devam etti. Azimliydi. Vazgeçmeyecekti. Bahane aramayacaktı. Yalan söylemeyecekti. O, Allah Resulü'nün huzurunda bahaneler uyduranların nasıl bir yapıda olduğunu, ahlaklarını, samimiyet derecelerini iyi biliyordu. Bir hataya düşmüş, Medine'de onlarla birlikte kalmıştı. Bu hatayı devam ettirip onların safında görünmek istemiyordu. Yıllar yılı iman nurunu bütün incelikleriyle samimi olarak tadan gönlü buna isyan ediyordu. Diğer iki gönül dostunun varlığı ona güç vermişti. Sonu acı da olsa onlarla birlikte olmak, onların safında yer almak istiyordu. Öyle de yaptı. Şimdi bir başka imtihan başlıyordu. Çok geçmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gazveye katılmayıp geride kalan bu üç kişiyle konuşulmasını yasakladı. Sadece bu üç kişiyle. Diğerleri yoktu. Bahane uyduranlar için yasak konmamıştı. Artık insanlar Kâb ve arkadaşlarından uzak duruyor, hiçbiriyle konuşmuyorlardı. Onlara karşı tavırları da değişmişti. Kâb radıyallahu anh o günleri anlatırken, ''Hatta bana göre yeryüzü bile değişmiş, eski güzelliğini kaybetmişti. Sanki bu topraklar benim bildiğim, tanıdığım topraklar değildi.'' der. Diğer iki arkadaşı, Mürare ve Hilal radıyallahu anh, üzüntüyle köşelerine çekilmeyi tercih etmişlerdi. Evlerine kapanmış, ağlıyorlardı. Kâb radıyallahu anh onlara göre daha genç ve dayanıklıydı. Dış dünyaya çıkıyor, diğer Müslüman kardeşleriyle namazlara katılıyor, çarşı pazarlarda dolaşıyordu. Ancak hiç kimse onunla konuşmuyordu. Namazın peşinden mescitte otururken Allah Resulü'nün yanına geliyor, kendisine selam veriyor, kendi kendine acaba dudaklarını oynattı mı, selamıma karşılık verdi mi vermedi mi diye soruyordu. Bilemiyordu, kesin karar veremiyordu. Ah bir bilseydi, Resulullah'ın selamını aldığını, kendisini eskisi gibi sevdiğini, samimiyetine güvendiğini ümit ediyordu ama bilemiyordu. Zaman zaman onun oturduğu yerin yakınında namaz kılar, fark ettirmeden ona bakmaya çalışırdı. O da bana bakıyor mu diye merak ederdi. Mescitte sünnet kılarken kendisine baktığını hisseder, namazı bitirip ondan tarafa döndüğünde ise yüzünü çeviriverirdi. Efendimiz yüzünü çevirince gönlü hüzünle dolardı. Müslüman kardeşlerinin bu mesafeli ve sert tavrı uzun süre devam edince bir gün yürüyerek şehir dışına çıktı. Amcasının oğlu Ebu Katade'nin bağına vardı. Onu çok severdi. O da Kâb'ı severdi. Şimdi ne kadar sevgiye, tatlı söze, candan davranışa ihtiyacı vardı. Sahralarda susuzluktan yanmış, serap görmeye başlamış bir yolcunun suya ihtiyacı gibi dosta muhtaçtı. Bahçe duvarını aşarak içeri girdi. Ebu Katade oradaydı. Yanına vardı ve selam verdi. Ebu Katade selamını almadı. O an ne yapacağını bilemedi. Dolu dolu olmuştu. Daha sonraki yıllar bu anı hatırlayan Kâb, "Vallahi selamımı bile almadı." diyerek amca oğlunun katı tavrını ve kendisinin hayret derecesini bizlere aktarır. Yakını ve yakın dostunun bu tavrıyla karşılaşan Kâb, daha fazla dayanamadı Ebu Katade'ye, "Ebu Katade, Allah için söyle, beni Allah'ı ve Resulünü seven biri olarak tanımıyor musun?" dedi. Ebu Katade yine sustu. Allah adına ant vererek yeniden sordu. Bunun üzerine Ebu Katade, "Bunu en iyi bilen şüphesiz Allah ve Resulüdür," diye cevap verdi. Ebu Katade onu yıllar yılı tanıyordu. Kardeş biliyordu. Çok da seviyordu. Fazla acı çekmesini de istemiyordu. Ancak Allah Resulü'nün emrini de biliyordu. Bu durumda samimi bir müminin nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranıyordu. Ebu Katade'den bu sözleri duyan Kâb'ın gözlerinden yaş boşanmıştı. Artık kendini tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Biraz sonra kendini toparladı. Akan gözyaşları onu biraz rahatlatmıştı. Gerisin geri döndü. Yeniden duvar açtı. Şehre doğru yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü. Çaresiz adımlar ve dibi bulunmaz duygularla yürüyordu. Şimdi Medine çarşısındaydı. Adımları onu buraya getirmişti. Çarşı kalabalıktı. Herkes bir şeylerle uğraşıyordu. Mal indirenler, ellerine aldıkları malları evirip çevirip bakanlar, rafları düzenleyenler, mallarının daha güzel görünmesi için onları göze çarpıcı yerlere koyanlar, müşteri bekleyenler, sohbete dalanlar. Kâb insanlar arasında ilerliyordu. Gülümseyerek bakan bir göz bulabilmenin umudunu artık kaybetmişti. Herkes ona fark ettirmeden göz kenarıyla bakıyor ve susuyordu. Nabatlı birini gördü. Şam bölgesine yerleşmiş olan bir tacir olduğunu sonradan öğrendi. Satmak için Medine'ye gıda maddeleri getirmişti. Çevresindekilere, "Kim bana Kâb İbni Malik'i gösterir?" diye soruyordu. Sorduğu insanlar Kâb'ın olduğu tarafı gösteriyorlardı. Birkaç kişiye daha sorarak onu buldu. Yanına geldi. Ona Gassan Melik'inden getirdiği bir mektubu sundu. Kâb radıyallahu anh kültürlü biriydi. O günlerde okuma yazma bilen çok az kişi vardı. Yazacak kalem, kullanacak mürekkep bulmak o kadar kolay değildi. Hele kağıt bulmak neredeyse imkansızdı. Yazılar, daha çok deriler, tahtalar, hurma dalları, yassı kemikler, taşlar üzerine yazılırdı. Bu şartlarda okuma yazma öğrenmek o kadar kolay değildi. İnsanlar duyarak, yaşayarak ve tecrübeyle elde ettikleri bilgileri, haberleri, şiirleri, hatta hitabeleri ezberliyor, hafızalarında saklıyorlardı. Hafıza güçleri oldukça yüksekti. Bazılarının hafızaları hayret uyandıracak güçteydi. Ancak Kâb okuma yazma bilen ve ilme düşkün biriydi. Mektubu okudu. Mektupta selamdan sonra şunlar yer alıyordu. "Bana ulaşan haberlere göre yanında yer aldığınız kişi sizi dışlıyor, üzüyormuş. Elbette ki Allah seni değerinin bilinmediği, horlandığın, hak kaybına uğradığın bir beldede kalmaya zorlamaz. Böyle bir yerde oturmaya mecbur değilsin. Gel, bize katıl. Biz sana layık olduğun şekilde dostça kucak açalım." Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan, bir başka bela," dedi. Hemen mektubu yanmakta olan fırının içine atarak yaktı. Evet, Gassan Meliki ve diğerleri kendisine kucak açabilirlerdi. Ama bu kucak onu Allah ve Resulünden uzaklaştırırdı. Yıllarca uğruna nice fedakarlıklara katlandığı iman nurunu söndürebilirdi. Birkaç günlük dünya zevki kendine ebedi hayatı kaybettirebilirdi. Bu ne kadar büyük bir kayıp, ne kadar büyük bir hata olurdu. Mektubu fırına atıp yakarken en küçük bir tereddüt geçirmemişti. Açılan imtihan kapısından şeytanın girmesine fırsat vermemiş, içinde en küçük "acaba gitsem mi?" sesinin duyulmasına kapı aralamamıştı. Bu imtihanı da başarıyla atlatmıştı. Aradan 40 gün geçmişti. Ancak bu günler Kaab ve arkadaşları için diğerlerinin 40 gününden çok farklıydı. Yaratanın hükmü bekleniyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ineceği ümit ediliyordu. Bu bekleyiş içindeyken Kaab'ın yanına Allah Resulü'nün gönderdiği biri çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımından uzak durmanı emrediyor, dedi. Kaab bir hoş olmuştu. Bu daha acı bir imtihanın başlangıç haberiydi. Sanki kendisini buna da hazır hissetti. Boşayayım mı, ne yapayım, diye sordu. Haberi getiren, hayır, ondan ayrı dur, ona yaklaşma, diye cevap verdi. Sonra öğrendi ki, diğer iki arkadaşına da aynı emir gitmişti. Hanımının yanına vararak, ailenin yanına git. Allah, hakkımızda bir hüküm verene kadar onların yanında kal, dedi. Hanımcağız hazırlanarak gitti. Kaab hepten yalnız kalmıştı. Şimdi en büyük dayanağı da yoktu. Acısı ikiye katlanmıştı. Kendisiyle aynı durumda olan arkadaşı Hilal, yaşlıca bir insandı. Hanımı Resulullah'ın huzuruna gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Hilal İbni Ümeyye kimsesiz, yaşlı bir insandır. Hizmetçisi de yoktur. Ona benim hizmet etmemde bir sakınca görür müsün?" diye sormuş. Efendimiz de, "Hayır, ancak sana yaklaşmasın." buyurmuştu. Vefalı kadın böylece kocası Hilal'e hizmet izni almıştı. Efendimiz'den hizmet iznini aldıktan sonra birkaç kelimeyle Hilal'in durumunu özetledi. "Vallahi Hilal'de hiçbir şeye rağbet, ilgi yok. Başına bu iş geldiği günden bugüne kadar durmadan ağlıyor," dedi. Hilal'in hanımı izin alınca Kaab'ın yakınlarından bazıları ona, "Sen de gidip hanımın için Resulullah'tan izin istesen, bak Hilal İbni Ümeyye'nin hanımına Hilal'e hizmet etmesi için izin vermiş," dediler. Onlara hayır diye cevap verdi. "Hanımım için Resulullah'tan izin istemeyeceğim. Ben Hilal gibi değilim. Genç bir insanım. İzin istediğimde Resulullah'ın ne cevap vereceğini de bilemiyorum," dedi.